İffetimi nasıl korudum? Ah beyefendi, hangi birini anlatayım size? İnanınız ki onlar gibi namus, iffet, gönül, ayten, sevim ve naylon kadın iç çamaşırı düşmanı dünyaya gelmemiştir. Onların elinden iffetimi kurtarıncaya kadar neler neler çektim bir bilseniz. Ama çok şükür tertemiz iffetimi toz kondurmadan kurtardım. Beyefendi, sorarım size, bir insan niçin yaşar? İffeti için değil mi? Tabii beyefendi, hele bir kadın bir kere iffetini kaybetti de bir de etraftan duyuldu mu artık o kadın 10 para etmez. Kimse onun yüzüne bakmaz. İşte bu sebepten beyefendi ben iffetimi gayet iyi muhafaza etmiştim. Onlar çok azgın iffet düşmanlarıydı. Nerede bir iffet görülürse gözleri çıksın hemen iffete göz dikerlerdi. Hele temiz bir iffet görürlerse onu kirletmek için yapmadıklarını bırakmazlardı. Benim başıma gelen hiçbir şeyin başına gelmemiştir beyefendi. Size hangi birini anlatayım? O devirler çok şükür geçti de beyefendi, iffetimiz de çok şükür hürriyete kavuştu. Vatan, millet sağ olsun beyefendi. Benim de iffetime göz koydular. Hani çok affedersiniz, kendimi methetmiş gibi olmayayım, çok temiz bir iffetim vardır. İnanmazsanız beni yakından tanıyanlara sorabilirsiniz. Katiyen reklam olsun diye söylemiyorum. Beni adi reklamlara tenezzül edecek ticaret müesseseleriyle bir tutmayınız rica ederim. Beni herkes tanır. Kimi isterseniz iffetimi sorabilirsiniz. Daima iffetim hakkında bonservis gösterebilirim. Fener Saray kulübünün sol içi Çetin var ya, ona kaç kere doğru söyle Çetinciğim, sen benim neyimi seviyorsun diye sormuşumdur. O da bana iffetini anam, iffetini anam babam demiştir. Erkeklerin iffete çok düşkün olduklarını ondan bilirim. Ben tertemiz bir kızım beyefendi. Her sabah yüzümü yıkadıktan başka ayda 2 defa da affedersiniz Galatasaray hamamına gider yıkanırım. Natır kadına iyice keselenirim, tertemiz olurum. Bakınız, o iffet düşmanlarıyla ilk temasımın nasıl olduğunu size anlatayım. Bir gün hiç unutmam, bir akşam üzere Beyoğlu'nda giderken bir herif peşime takıldı. Herife şöyle bir baktım, hiç gözüm tutmadı. Peşime düşenleri gözüm tutmazsa aile terbiyem müsait olmadığından hiç sesimi çıkarmam. Değil mi efendim, 2 para etmeyen adamlar için insan ne diye terbiyesini bozmalı? Ama adam laf atmaya başlayınca kendimi tutamadım. Efendi, efendi, ben iffetli bir kadınım dedim. Nasıl, iyi demiş miyim? Derim beyefendi, ben hiç kimseden çekinmem. Ben daha o zamanlar bile vallahi muhaliftim. Her zaman için konuşma hürriyetini müdafaa etmişimdir. Neyse, başınızı ağrıtmayayım. Adam işi pişkinliğe vurup arkamı bırakmıştı. Abanos sokağını bilirsiniz tabii. Nasıl, bilmiyor musunuz? Hadi canım, numara yapmayın bana. Hiç erkek olur da Abanos sokağını bilmez mi? Bilirsiniz, bilirsiniz. Beyoğlu'ndaki Abanos sokağı. Abanos sokağının başına gelince, çok rica ederim artık peşimi bırakın, zira mahallemize geldik dedim. Adam pişkin, bir daha, muhitimize geldik artık takip etme dedim. Adam da bana, yavrum ben seni kendim için değil beyefendi için takip ediyorum dedi. Ha, baktım ki adam esnaf. Bana bak, ben senin bildiğin karılardan değilim. Beyefendinin benden bir istediği varsa evin numarasını vereyim, kendisi gelsin dedim. Adam bunun üzerine cebinden kartını çıkarıp bana verdi. Kartı okudum. Seksualite prodüktörü. Ne demek olduğunu anlamadım ama adamı ben filmci filan zannettim. Benim de sinema artistliğine ta çocukluğumdan beri son derece merakım vardır. Film çevirmesine bayılırım. Herhalde adam tipimi beğendi, bana film çevirtecek dedim. Ne bileyim ben beyefendi, benim içimde kötülük yok. Adam beni bir arabaya atıp şeye götürdü. Orada başıma gelenleri size anlatsam vallahi şaşarsınız da ağzınız sulanır. Ah beyefendi, ah bu millet onların elinden neler çekti. Bana kutu kutu mücevher verdiler. Meğer bunların hepsi sahteymiş. Milleti kandırdıkları yetmezmiş gibi beni de kandırıp namusumu çalmak istediler. Ama çaldırmadım. Çok şükür iffetimi kurtardım. Bana verdikleri mücevherlerin sahte olduğunu daha yeni öğrendim. Bunların hepsi mal beyanına tabi tutulacak denilince ben de korkumdan mücevherleri satıp kurtulmak istedim. İşte o zaman mücevherlerin sahte olduklarını öğrendim. Sahte mücevherleri yutturup namuslu bir kadını şey yapmak ayıp değil mi beyefendi? Ya ben şeytana uyup da iffetimi kirletmelerine müsaade etseydim? Yazık değil mi benim iffetime? Bana yaptıkları yetmezmiş gibi bir de sahte mücevherleri hakiki diye yutturup beni kandırdı alçaklar. Haram olsun, canlarına karim olsun, boğazlarında kalsın inşallah da bana çektirdikleri burunlarından fitil fitil gelsin, dünyaya rezil olsunlar. Daha bu anlattıklarım bir şey değil beyefendi. Size başka bir hatıratımı anlatayım. Evet, yıllardan 1955, mevsimlerden kış, günlerden cuma, zamanlardan gece yarısı. Saat hiç unutmam, 3:18 geçiyor. Neredeyse pavyon kapanacak. Salona sallana sallana bir adam girdi, benim masama oturdu. Daha doğrusu benimle beraber masada oturanlar, buyurun beyefendi diye onu çağırdılar. Meğer bana tuzak hazırlamışlar, benim hiçbir şeyden haberim yok. Beyefendi çok rica ederim, ben masum bir kadınım. Yüksek sosyete hayatına atılalı o zaman daha 10 yıl olmuş. Ben onların gizli maksatlarını nereden bilirim? Yüksek sosyeteye daha yeni düşmüştüm. Öbürleri masadan kalktılar, beni onunla yalnız bıraktılar. Adam sululuğa başladı. Beyefendi beni taciz etme, ben senin bildiğin karılardan değilim. Çantayı kafana indirdin mi boyun bir karış daha kısalır dedim. Herif laf anlar takımından değil, sarılıp duruyor, oramı buramı karıştırıyor. Beyefendi ne arıyorsunuz dedim. Eldivenimi arıyorum dedi. Ayol benim koynum senin gardolabın mı? Ama iyice azıttı, baktım neredeyse iffetim elden gidecek. Beyefendi, beyefendi dedim, iffetimle şaka istemem. Rica ederim iffetimle oynamayın. Çekin elinizi yoksa sonu fena olur. Ben daha o zaman onlara muhalefet etmişimdir. Bunun üzerine şapur şupur beni öpmeye başladı. Bunun sonu ne olacaksa artık olsun dedi. Beyefendi herkesin içi de öpmeyin, bir şey sanacaklar dedim. Öyle ya, herkes benim içimi nereden bilsin? Bilen var, bilmeyen var. Adam sarhoş, elini belime attı, ben çekildim. Neden çekiniyorsun, elbisen mi eskiyecek dedi. Eskimesine eskimez ama gıdıklanıyorum dedim. Başladı saldırmaya. Bakın hala vücudumda dişlerinin yeri duruyor. 5 yıldır geçmedi. Şuraya bakın, şu sırtıma. Gördünüz mü nasıl ısırmış? Bakın bakın, baldırımı koparacaktı. Çürük yerlerini görüyorsunuz işte, bir türlü geçmiyor. Ben bu adamın elinden kurtuluncaya kadar neler çektiğimi anlatamam size. Tam 2 sene mücadele ettim. Hürriyet mücadelesi kolay olmuyor beyefendi. Vücudumda gördüğünüz, daha görmediğiniz yaralar, izler, çürükler işte o mücadelenin acı hatıralarıdır. Ama en sonunda çok şükür iffetimi sağ salim kurtardım. Bir gece evime o sabıklardan biri geldi. Benim gönül maceralarımı, memleketimizin en yüksek transferli futbolcularıyla olan dalgalarımı duya duya içi kabarmış eve gelmiş. Beyefendi boşuna zahmet etmişsiniz, ben öğleden beri angajeyim. Bir delikanlıya aşık oldum, aşkıma ihanet edemem dedim. O sırada ben İzmirli zengin bir oğlanla evlenmek üzereydim. Hatta 6 aylıkla affedersiniz hamileydim. Ben gönlümün istediğiyle konuşurum dedim. Senin için bu bir fırsattır, eline gelmişken fırsatı kaçırma dedi. Bu adamın siyasi muhabbet tellalı olduğunu biliyordum. Onun vasıtasıyla ben de siyaset hayatına atılarak memlekete faydalı olabilirdim. Maksadım kötü bir şey değildi. Benim niyetim onlara iyice yaklaşarak, onlara memleketteki antidemokratik gidişi anlatmak ve memlekete hizmet etmekti. Çünkü onlar dışarıdan mücadeleyle yıkılmıyorlardı. Onları aralarına girerek içinden yıkmak lazımdı. İşte bunun için yapılan teklifi kabul ettim. Çünkü benim sesim eskiden beri çok güzeldir. Radyodan millete sesimi duyurmak istiyordum. Nihayet muvaffak oldum. Onun nüfuzu sayesinde radyoda şarkıcı oldum. Radyoda sık sık "Zurnası var gümüşten, ben anlamam bu işten" şarkısını söylemişimdir. Bunun manasını anlayan anlamıştır tabii. Hakikatleri bu millete başka türlü anlatamıyorduk. Radyoda okuduğum şarkılara dikkat etmişseniz, "Zurnası var gümüşten" derken nasıl yüksek perdeden bağırdığımı, "Ben anlamam bu işten" derken de nasıl sesimi titrettiğimi elbet fark etmişsinizdir. Bunun ne demek olduğunu anlayan anlıyordu. Memlekette ihtilal işte böylece olmuştur. Ben hizmetlerime karşılık bir mükafat beklemiyordum. Hepsi helal olsun. Yalnız gazetenize Hürriyet bozunda çekilmiş bir resmimi basarsanız bu bana yeter. Bu adamın elinden neler çektiğimi size anlatamam. Ama iffetime leke kondurtmadım ve çok şükür iffetimi kurtardım. Yalnız size şunu söyleyeyim ki, ben başka sanatkarlar gibi hiçbir zaman aşkımı siyasete alet etmedim. Ne aşkımı siyasete alet ettim, ne siyaseti aşka, ne de aleti aşka siyaset ettim. Benim fikrime kalırsa her alet kendi vazifesinde kullanılmalıdır. Size bir hatıramı daha anlatayım. Beni bir gece saraya çağırlar. Hangi saraya mı? Hangisiydi? Hatırladım, Galatasaray'a. Ben saraya gelmem dedim. Matuuka emiri Şeyh Kazuleddin Es-Said Abdullah geldi. Çok büyük misafirimizdir. Bu ay belediye memurlarına maaş vermek için bütçede para yok. Beyefendi emir hazretlerini milli menfaatlerimize uygun şekilde %1000 faizle borç para alıp kazıklamak niyetinde. Şimdi sen gelmezsen olmaz. Milletler arası münasebetleri bozmuş olursun. Cezası 15 seneden başlar dediler. Her zaman da bu vazifeler bana düşüyor. Ben artık vazifeden yoruldum dedim. Bunun üzerine beni himaye edip radyoda şarkılar okutturarak medarı iftihar yapan adam, vazife yalnız sana düşmüyor, biz seni yalnız Arabistan'dan büyük misafirler gelince çağırıyoruz. Amerikalılar için seni rahatsız etmiyoruz. Biz ihtisasa hürmet ederiz, iş bölümü var. Herkesin yapacağı iş ayrı dedi. Balık eti olduğumdan beni şarklı misafirlerin protokolünde kullanırlardı. Kerkenez Gönül de Amerikan protokolünde vazife alırdı. Benim korkum başka şeydendi. Daha önce yine milletler arası münasebetimizi takviye için bir arkadaşımı çağırmışlardı. Huray'da emiriyle anlaşma yapacaklarmış. Sabaha karşı anlaşmayı arkadaşımın göbeğine yazıp imzalamışlar. Arkadaşım olmaz demişse de, vay sen vatan uğruna göbeğini mi esirgiyorsun diye çıkışmışlar. Arkadaşım da bu göbek feda olsun diyerek razı gelmiş. Ama sonra anlaşma bozulmuş. Çünkü sözlerinde durmayıp imzalarını bozmuşlar. Yani tükürdüklerini yalamışlar. Benim korkum işte bundandı. Çünkü ben çok gıdıklanırım. Göbeğimde anlaşma imzalamaya kalkarlarsa kendimi tutamaz gülersem siyasi müzakerenin ciddiyeti bozulurdu. Vazife vazifedir diyerek saraya gittim. Ben bu hizmetlerimden hiçbir zaman ticari maksatlar beklemedim. Salona girdim. Beni çekemeyenler rakı sofralarında benim sabıkların kucağına oturduğumu çıkardılar. Bunlar dedikodudur, katiyen yalandır. Ben o gece evet sabıklardan birinin kucağına oturdum ama salonda boş koltuk yoktu. Oturmayıp ne yapacaktım? Gel yavrum otur dedi. Babam yerinde adam, yaşı başı yerinde. Sofrada içiliyordu, saz çalıyordu. Benden de şarkı istediler, ben de okudum. Bir ara Arap Şeyhi, yavrum sen tahsisat-ı mesture misin? Neden öyle her tarafını örtüyorsun? Soyunsana dedi. Ben onların gizli maksatlarını ne bileyim, soyundum. Daha soyun dediler. Soyunurum ama anayasaya muhalif olmasın sakın dedim. Öbür şarkıcılar da soyundu, oyun başladı. Salonda son derece antidemokratik bir hava esiyordu. Hatta dansözlerden biri striptiz yaparken o kadar antidemokratik soyundu ki üzerinde hiçbir şey kalmadı. Meğer büyük misafirlerden bir herif röntgenciymiş. Ne kadar soyunulsa adam tatmin olmuyordu. Bunun üzerine memleket hastanesinden röntgen makinesi getirtip dansözün içini seyrettiler. Ben kaç kere bu alemlere katılmışımdır ama beyefendi bu alemlerden iğreniyorum. O kadar iğrenirim ki fazla rakının tesiriyle sarhoşluktan övüre övüre şey yapmaya başladım. Kaç kere onlara bu alemlerden iğrendiğimi göstermişimdir, midem döner. Bir gecede hiç unutmam yine bu alemlerden birinde az kalsın bunlardan birinin kucağına yani ahlaksızlık çukuruna düşecektim. Bereket versin adam masanın altına düşüp sızdı da ben de onun kucağına düşmekten kurtuldum. Az kalsın iffetime leke süreceklerdi. Ama kaç arkadaşım iffetini kurtaramamıştır. Yine bir gecede hiç unutmam onlardan birisi fındık kırmak istiyorum, fındık getirin diye bağırdı. O yaştan sonra nasıl fındık kıracak? Bir tabak dolusu fındık getirdiler ama fındığı kıracak ağzında dişi yok. Benim dişlerim nerede? Üst dişlerim yok. Dişlerim kimde kaldı diye bağırdı. Bütün kadınlar aranmaya başladı. Çok şükür bende çıkmadı. Şimdi adını açıklamak istemediğim bir kadın sanatkarda çıktı. Kadının da haberi yok. Çok affedersiniz, bu kadın sanatkar takma göğüs kullanır. Beyefendinin üst çene takma dişleri kadın sanatkarın takma göğsüne geçmiş kalmış. Takma diş takımı madalya gibi kadının göğsünde sallanır dururmuş. Kadın nereden bilsin? Bereket Huvayda emirinin yaveri gördü de İngilizce olarak bu nedir diye sordu. Bizimkiler hemen vaziyeti idare ettiler. Bu bizim en yüksek nişanımız. Bunun adı takma diş nişanıdır. Yaverin gözü de herkesin üstünde beyefendinin boynunda pembe kurdelalı bir şey geçmiş. Yaver bu ne nişanı diye sordu. Bu da çorap bağı nişanı. Arap şeyhi bu çorap bağı nişanından benim boynuma da geçirsinler ben de isterim diye tutturdu. Kadın sanatkarlardan biri çorap bağını Şeyh Hazretlerinin boynuna geçirdi. Ertesi günde Şeyh Hazretlerine Fahri Hukuk Profesörlüğü payesi verildi. Ah beyefendi ben iffetimi kurtardım ama nasıl kurtardım gelin de onu bana sorun. Bana bu alemlerde çok baskı yaptılar. Ben demokratik ruhlu bir kadınım beyefendi. Baskıya hiçbir zaman dayanamam. Kaç kere onlara ben bu kadar baskıya dayanamam fazla antidemokratik gelmeye başladı diye yüzlerine karşı bağırmışımdır. Ama onlar iktidar sarhoşluğu bir yandan, içkinin sarhoşluğu bir yandan bizim seslerimizi duymamışlardır. Baskının da bir hududu var beyefendi. O hududu aştı mı insan hürriyetini eline almak istiyor. Saçlarından utan diye bağırdım. Benim saçlarım kınalı dedi. Evet, sabıklar çok kına kullanırlardı. Onun için memleketimize en çok ithal edilen kına ve viskiydi. Şimdi o dakikaları anarken yeniden yaşıyormuş gibi oluyorum da zevkten, pardon dehşetten ürperiyorum. Bir keresinde de aynen şöyle demiştim. Beyefendi ben cahil bir kız oğlan kızım. Acaba bu hareketleriniz demokrasiye aykırı değil mi? Sakın yanlışlıkla anayasayı çiğnemiş olmayalım. Boş ver, neşemizi bulalım dedi. O şartlar altında bir kadının iffetini muhafaza etmesinin ne kadar zor olduğunu tahmin edersiniz. Ben her zaman olmaz demişimdir. Hele bir gece ben her şeyi açık isterim, demokrasi açıklıktır, soyun diyerek beni zorla soyundurdular. Sinirlerim fena halde bozulmaya başlamıştı ama ne yapabilirdim? Benim zaten onların aralarına girişimin sebebi onları içinden yıkmaktı. Hatta bir gece bir tanesi kalp krizi bile geçirdi. Az kalsın gidiyordu. Eğer herkes benim gibi çalışmış olsaydı onların hiçbirisi kalmaz, hepsi kalpten gider, millet de kurtulurdu. Bir gece beni Ankara Palas'a götürmüşlerdi. Masama 3 kişi geldi. Bana durmadan içirdiler. Ben onların kim olduklarını bilmiyordum. Öyle içirmişler ki ben kendimi kaybetmişim. Ondan sonra olanları hatırlamıyorum. Sabahleyin bir de gözümü açtım ki şimdi söylesem inanmayacaksınız. Bilmediğim bir yerde yataktayım ve çıplağım. Meğer bu ahlaksızların tuzağına düşmüşüm de haberim olmamış. Kahraman ordumuz ihtilali yapmamış olsaydı tuzağa düşürüldüğümü hala anlayamayacaktım. Bereket versin ihtilal oldu da nasıl tuzağa düşürüldüğümü anladım. Şunun için kalbim müsterih ki o namus düşmanların elinden iffetimi kurtardım. Az kalsın iffetimi lekeleyeceklerdi. Ama iffetimi kurtarabilmek için neler çektiğimi anlatsam vallahi şaşarsınız.